Herkese selamlar. Aralık ayı boyunca Genç Akıl kanalında Kur'an'la tanışma hikayelerini dinliyoruz. Bugünkü konuğumuz, çok sevdiğimiz dostumuz Ömer Elbaba olacak. Kur'an'la tanıştığımız bu süreçte bizler de yeni arkadaşlar edinmiştik. Yol üstünde tabii ki de aynı yolda yürüme gayretinde olan insanlar birbirleriyle karşılaşıyorlardı. Biz de bu yolda Ömer'le karşılaştık ve çok güzel paylaşımlarımız oldu. Onunla ayetlere dair nice paylaşımlarımız oldu. Şimdi yayına geldi. Hemen bir istek gönderiyorum. Ardından da Ömer ile birlikte yayını başlatabiliriz. Selamlar Ömer, nasılsın?
Anacığım iyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün senin hikayeni dinleyeceğiz. Ben kısadan böyle seninle ne zaman nasıl tanıştığımızı anlattım. Böyle seninle Kur'an'la tanıştığımız bu yolculukta seninle karşılaştık, tanıştık. Bir süredir Kur'an okuyoruz birlikte, arkadaş ortamlarında. Nice paylaşımlarımız oluyor. Hatta böyle destekleşiyoruz da ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa. Benim evim taşınırken mesela seninle o süreçte tanışmıştık. Sen gelip destek olmuştun. En son buzdolabımı taşıyordum falan. O yüzden şunu söyleyerek başlamak istiyorum. İyi ki Allah bizleri karşılaştırmış. Böyle güzel dostluklarımız olmuş. Sen istersen kısaca kendinden böyle bir bahset. Ardından da senin hikayene giriş yapalım.
Hocam ben 20 yaşındayım. Mekatronik mühendisiyim. Valla Allah'ın tayin etmiş olduğu dost doğru yolda dost doğru ilerlemeye çalışan, kimi zaman emekleyen, kimi zaman yürüyen, kimi zaman koşan, koştuğu zaman güne ayağı takılıp böyle yere kapaklanan. Ama Tarık Tufan'ın da sözü zannediyorum. Şey demiş, Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır diye. Tekrardan yeniden başlayıp kalkıp kendimize ayetlerle hamdolsun iyileştirip bununla birlikte ailesi İbrahim olmaya çalışan herhangi bir otoriteye karşı Musa olmaya çalışan nefsine karşı Yusuf olmaya çalışan tembelliğine karşı Muhammed olmaya çalışan onların örnekliğiyle örneklenmeye çalışan Allah'ın kullarından bir kuluz aslında.
Çok güzel tanımladın maşallah. Sen çok naif bir insansın gerçekten. Yani Kur'an'ın o yansımasında senin böyle ahlakında görüyoruz. Sana şu soruyu sorarak bir başlamak istiyorum Ömer. Kur'an'la tanışmadan önceki hayatın nasıldı?
Hocam ilginçti. Pek bir anlamı yoktu. Bunu anlayabiliyorum. Şu anki yani 26 yaşındaki halimle bunu fark edebiliyorum. Ailem geleneksel bir aileydi. Aslında Diyanet eksenindeki bir aileydi. Lakin farkımız şuydu aslında. Biz hem Arap kültürünün İslam'ını hem de Türk kültürünün İslam'ını ayırt edebiliyorduk. Bunların farkına varabiliyorduk. Şimdi bunun vermiş olduğu bazı avantajlar ve dezavantajlar vardı. Biz yanlış hatırlamıyorsam 8-9 yaşında babaannemlerle birlikte yaşamaya başladık. İlk İslami öğretileri aslında babaannem ve halam bana vermiş oldular. Babaannemle birlikte çok iyi hatırlıyorum. Biz işte babaannemle birlikte kalırken henüz ilkokul döneminde onunla birlikte yatardım ve birlikte Yasin falan okurduk. Halam bize Arapça öğretmişti. Yani yaklaşık 8-9 yaşında biz Arapça okuyabiliyorduk. Hemen akabinde hem Arapça okuyup hem namazlarımızı işte o kısa süreleri okuyup hemen 5 vakit namazlarımızı kılmaya başladık. Oruca direkt böyle 30 günden başladık. Hamdolsun ama güzeldi. İşte babaannemle de o sürekli işte Yasin okurduk. Böyle Güllü Yasin'i şerifler vardır. Bilmiyorum belki hatırlarsın. Böyle işte orada Vakia Tebareke, işte Yasin Sureli, işte herkese yatmadan okuduk. Babaannem de beni doğrulardı onlarla birlikte. Daha sonra hatta öyle geleneksel öğretiler vardı ki bizde sürekli işte dua edip sure okuma üzerine büyütülmüştük. Böyle işte sabah evden çıkarken dua oku, sure oku, işte Ayetül Kürsi oku, seni korur. Hatta hiç hatırlamıyorum bir keresinde işte ilkokula gidiyoruz yine. Evimiz biraz uzaktı, bir iki kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte gittiğimiz zaman sürekli ayet-i kürsi okudum. Ve ayet-i kürsinin şöyle bir faydası vardı anlattıklarına göre. İşte yedi mahalleyi korurmuş bir tanesini okuduğun zaman. Ben de eve geldiğimde böyle hani o kadar çok ayet-i kürsi okumuştum ki tamam artık ya mahalle tamamdır ya artık korunmuştu falan diyordum kendi kendime.
Asayiş Berk Kemal.
Aynen. Evet, ayet-i kürsi okumuş olduk. Daha sonra tabii ilkokul yani o ilkokul, ortaokul bu şekilde geçmişti. Sonra lise hayatının sanırım lise 1'deydi. Babaannemi kaybettik. Onun kaybı gerçekliğinde daha iyi muhatap olmaya sağladı beni. Çünkü ölüm müthiş bir gerçeklikti. Yani babaannemin ölüm haberini aldıktan sonra işte o masadaki kalan yarım bardak suyu, işte onun yeşil yeleği, bitmemiş ilaçları, daha toplanmamış yatağı, kirli çamaşırları, hepsi öyle yarım kalmıştı yani anlatabiliyor muyum? Ve bu hala babaannemin hani öldüğüne inanmıyordum. Nasıl olsa çıkıp gelecek vesaire falan diyordum. Öyle bir etkisi oldu ölümün bende. Onu hatta toprağa koyarken falan böyle iyice hani etkileniyor insan. Yani o halbuki bir gün önce sağdı ama bugün aramızda yok. İşte ölümün bu gerçekliği bazı şeyleri artık sormaya, sorgulamaya itiyor. Hamdolsun yine bugünlerimize ki onlar bizim bu ilk süreçte bu İslam'la tanışmamıza sebep oldular. Lise ayrı bir ortamdı. Yani liseye geçtiğimi ifade etmiştim. Lisede hocam şimdi teknik lisesi kazanmıştık ve orada 120 kişiden 117'si erkek. Sürekli bir erkek muhabbeti geçiyor. Ve sürekli oradaki çocuklar, ben de onlardan birisiydim tabii doğal olarak, hep bir şeyler yarıştırıyoruz. Ama bunlar tamamen metalik şeyler. Yani dünyalık şeyler. Böyle kötülükte sanki yarışıyormuşuz gibi. İşte kimisi işte kaç kız arkadaşı vardı, şu kadar sigara içtim, şu kadar alkol tükettim. Tabii bizim bu yetiştiğim kültüre, yetiştiğim ortama ters. Ben bunların hiç şeyinde olamadım. Hiç heves besleyemedim onlara karşı. Dolayısıyla onlardan sürekli olarak kendimi ayrı görüyordum aslında bu süreçte. Ama işte Kadıköy'deydi bizim okulumuz. Kadıköy gibi bir ortamda da şey yapmak çok kolaydı. Yani asimile olmak çok kolaydı. Yani onların peşinden gitmek çok kolaydı. Lakin hamdolsun yani onlara bakıp ya bu değil diyordum. Hani olmak istediğim kişi bu değil diyordum. Küçükken bana şunu anlatmıştı babaannem. İşte köyün birisine mi ne işte sürekli ahlaksızlıklar dolaşıyormuş vesaire. Orada ahlaksızlığı bini bin para ve içlerinden bir tane adam varmış. Kendisi çok ahlaklıymış ve onu sormuşlar. Demiş sen bu ahlakı nereden öğrendin diye. O da demiş ki ahlaksızlıklardan. Ben o adam olmak istiyordum. O anlattıkları adam olmak istiyordum. Dolayısıyla oradaki kötü örnekleri görüp onlara gitmek yerine kim olmayı, kim olmak istemediğimi görüyordum onlarda. Dolayısıyla bu da bana böyle bir şey olmuştu. Yani özetleyecek olursak hocam, lise yıllarında da, bir de şunu da ekleyeyim. O vakitler lise 2 yılımda da şunu sormaya başladım kendi kendime. Ya Allah nedir? Allah kimdir? Allah bize nasıl yardım eder? Allah'ı biz nasıl tanıyabiliriz gibi sorular soruyordum kendi kendime. O vakitte şunu ilke edinmiştim. Hani Kur'an'ı okuyorum, namaz kılıyorum. Bunların hiçbirisinin anlamında vakıf değilim. Dedim ki kendi kendime bir meal al ve o mealden Türkçe okumaya başla. Kendi anladığın dilde okumaya başla ve bak bakalım ne olacak. O fosforlu kalemle ben okumayı çok severdim. İşte böyle fosforlu kalemle işaretleyip etkilendiğim ayetleri, oraları not alıp gerekirse o şekilde sürdürdüm. Yani öyle bir profili vardı.
Peki Ömer Hocam, Kur'an'la tanışma hikayen, tanışma sürecin nasıl oldu?
Şimdi dediğim gibi oradaki arkadaşlar sürekli metalik bir şeyler yarıştırıyordu. Olmak istemediğim kişiler onlardı. İmtihanında buradan geleceğini düşünmemiştim açıkçası. Ben tabii lise yıllarında. Hani ergensiniz falan. İster istemez aşık oldum. Daha sonra tabii hani ne yapıyorsunuz aşık olunca? Böyle şiirler yazmak istersiniz. İşte böyle işte, güzel şeyler söylemek istersiniz. Onları. Anlatabiliyor muyum? Hani çünkü artık böyle sabah kalkıyorsunuz onunla, akşam yatıyorsunuz onunla. Sürekli aklınızda bir şeyler var. Ve diyorsunuz ki ya Ben onlara güzel bir şeyler söylüyorum. Şiir araştırmaya başlıyorsun. Şiir araştırdıktan sonra da tabii ister istemez divan edebiyatı olsun. İşte tasavvuf şiirleri. Ya tasavvuf şiirleri tam benim hissettiğim şeyleri açıklayan şeylerdi. Dedim ki ve hani İslam'da da zaten hani aile olarak oradan geliyoruz. O literatürden geliyoruz, o ekolden. Sonra dedim ki ya dedim, o zaman tasavvuf harika bir şey. Ben bunu şey yapmaya başlayayım. Bunu iyice irdelemeye başlayayım. Daha sonra İbn Arabi'nin kitaplarını okumaya başladım. Ama yine de şeyi de okuyorum bir yandan. Yani Türkçe Kur'an'ı da okuyorum. Ama bir şeyler seziniyorum. Yani bu yolunda gitmeyen bir şeyler var. Anladım ki tasavvufunda şiirleri güzel, hakikaten güzel öğretileri var. Lakin çok da Kur'an ekseninden ayrılmamak gerektiğine karar verdim. Tanışma sürecim bu şekilde olmuştu Kur'an'la. Aşık olarak olmuştu işte. Daha sonra şunun farkına vardım. Bu sahip olduğunuz his sizi Allah'a yaklaştırıyorsa, Allah rızası içinse bir anlam. Çünkü her halimizde Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmak. Yani çünkü babaannemin ölümü, ölüm gibi bir gerçeklik varken Allah'tan başka bir şey konuşmanın, ölümden başka bir şey konuşmanın hakikaten anlamı yok. Yani sohbetlerimiz Allah'la kapanmayacaksa, Allah'la başlamayacaksa, eğer ki sohbetlerimize, yemeğimizde, içtiğimizde, işimizde, gücümüzde Allah'ın adını almayacaksak, bu hakikaten boşa geçirilmiş bir sermaye. Çünkü bizim yegane sermayemiz vaktimiz ve bunu da Allah bize bahşetmiş. Sahip olduğumuz ilimlerle, sahip olduğumuz yeteneklerle sürekli ona ulaşan bir yol bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki bir şey soracağım Ömer. Mesela sen aşık olarak Kur'an'la tanışmışsın. O süreçte şunu mu fark etmişsin? Yani ölümlü bir varlık, ona ilgi duyuyorsun, onu hayatında istiyorsun belki ve ona işte şiirler okuyorsun, ona dair işte aklına cümleler geliyor, belki paylaşıyorsun. O sırada neyi fark ettin ki bu seni daha çok Kur'an'a yönlendirdi? Çünkü galiba aşık olduğun insan daha çok oraya odaklanıyor. Oradan çıkması da biraz daha zor olabiliyor. Seni oradan oraya geçiren şey tam olarak ne oldu?
Tutku biliyorsun hani tutuklamaktan gelir ve ben bundan çok rahatsızdım. Yani nasıl oluyor da benim Müslüman gibi hani benim bir iddiam var. Ne diyoruz? Biz Müslümanız diyoruz. Allah'tan başka hiçbir şey bizim için önemli değil. Nasıl oluyor da bir kul Allah'ın elbette ki yani ona Allah gözüyle bakmıyorsun ama gündelik hayatını resmen etkiliyor. Şunu anlayamamıştım orada. Daha doğrusu onu bertaraf etmeye çalışmıştım. Bu his varsa bu his muhakkak Allah'a atfedilmeli gereken bir his. Yani elbette ki yani bir insana aşık olmakla bir Allah aşkı arasındaki farkın farkındayım. Lakin bu kadar yoğun duygunun insana verilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum.
Evet, tehlikeli bir şey.
Kesinlikle tehlikeli bir şey. Ve bu duyguyu ehlileştirerek bunu gelen her bir şeyi, yani hissettiğiniz her bir şey sonuçta Allah koymuş içine. Allah biliyor senin aşık olduğunu dostum yani sen rahat ol. Ve bunu Allah'ı almak için kullan. Allah'a yaklaşmak için kullan. Allah rızası için bunu kullan. O vakit göreceğiz ki çünkü aşk hocam kelime itibariyle sarıp sarmalayan bir şey. Yani hoş bir şey değil. Mantığını köreltiyor. Yani gündelik hayatını etkiliyor. Halbuki bizim gündelik hayatımızı etkileyen yegane şey Allah'ın kendisi olması lazım. Biz Allah'a göre planlarımızı yapar, Allah'a göre yaşar, Allah'a göre hayatımızı devam ettirir. Gerekirse Allah'a göre işimizi seçer ve Allah'a göre ölürüz. Bizim amacımız bu, hedefimiz bu. Yoksa metalı kişi en kolay, en kolay iş yani. Hadi gidelim Kadıköy'e. Anlatamıyorum.
Şimdi bir şey daha soracağım Ömer. Son böyle 6 dakikamız kaldı. Sen Kur'an'la tanışma sürecini de anlattın. Kur'an'la tanıştıktan sonra hayatında neler değişti peki?
Hocam, Kur'an'la tanıştıktan sonra, şimdi oradaki kelime aslında benim lise hayatımdan beri olan bir kelime, tanı kelimesi. Bir arkadaşımın profilinde görmüştüm zannediyorum. Tanı diyordu ve nokta koymuştu, hiçbir şey söylememişti. Tabii o vakitlerde de şey yaptığımız için, yani sorgulamak istediğim için tanı kelimesi, yani Kur'an'la tanıştıktan sonra tanı kelimesini anlamlandırmaya başladım. Tanı. Neyi tanı? Allah'ı tanı. Kendini tanı. Evreni tanı, doğayı tanı, arkadaşlarını tanı, dostlarını, aileni tanı. Nefsini tanı, nefsini o içindeki hisleri tanı. Onları anlamaya çalış. Çevreni tanı, Kur'an'ı tanı. Oku, Allah'ın ayetlerini oku. Bunları hayatına geçirmeye çalış. Ama insanları yargılama, yani insanları tanımlama, birer kefeye sokma. Çünkü insan öyle bir varlık ki herkesi böyle birer şeye oturtturmak istiyor, birer kefeye oturtturmak istiyor. Kur'an'dan sonra net şunu diyemiyorum hocam. Kur'an beni harika bir insan yaptı, harika bir mutlu insan oldum. Mutlu olamadım, yani çok mutlu olamadım. Huzurlu oldum mu dersen hamdolsun çok huzurluyum. Hamdolsun. Kur'an bana ne kattı? Allah'ı tanımama kattı. Allah'ı nasıl tanıdım ben? Allah kendisini tanıtmayla tanıdım. Yani şöyle, Allah Rahman ve Rahim olandır. Merhameti kendine ilke edinendir. Allah'ı böyle tanımak, ben şimdi motosiklet kullanıyordum. Her bir kaza yaptığımda şey düşünüyordum kendi kendime. Ya ben bir günah işledim, bu yüzden kaza yaptım. Sürekli böyle bir şey arıyordum kendimi. Halbuki Allah merhametlerin en merhametlisi. Yani niye size durup dururken şey yapsın ki yani Allah? Niye durup dururken size azap etsin? Öyle değil mi? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu öyle tanıdım. Yani sahip olduğunuz bütün övgüler, şan ve şöhret kim istiyorsa bilsin ki hepsi Allah'ın katındadır. Yaptığınız her bir iş, attığınız her bir adım, faydalı dokunduğunuz her bir şey aslında Allah'a anmak için yapacağınız şeylerdir. Allah'ın nimetlerini almak için şeyler, yapacağınız şeyler. Çünkü bu nimetleri, bu potansiyeli bizatihi veren Allah'tır. Dolayısıyla var olan bütün, yani bana övgü olarak atfedilen ne varsa Allah, aslında hepsi Allah'a atfedilmiştir. Yani hepsi Allah'ın nimeti sayesindedir. Yoksa biz de Allah bu nimetleri vermeseydi biz böyle bir potansiyel oluşmaz. Mümkün değil. Daha sonra hocam Kur'an bana ne kattı? Dürüstlük kattı. Ama hamdolsun yani çevremize karşı hiçbir zaman böyle yalanlar söylemedik. Lakin kendimize yalanlar söylüyorduk. Ya Ömer hislerinde dürüst müsün? Karşında birisi var. Bir durum var, bir olay var. Yani iş ortamı da öyle bir garip ki böyle insanın ağzına böyle hemen yalan kaçıverebiliyor. Hemen dürüstlük kaçabiliyor mu mesela ağzından? Patronuna karşı aynı şekilde dürüst müsün? Ya da seninle birlikte çalışan ekip arkadaşına karşı aynı şekilde dürüst müsün? Dürüst davranabiliyor musun? Kendi hislerine karşı dürüst müsün? Birisini seviyorum derken gerçekten dürüst müsün? İman ediyorum derken dürüst müsün? Samimi misin iman ederken? Her zaman namaz kılarız, işte Allah'ı anarız. Dürüst müsün? Gerçekten öyle mi? Daha sonra da hocam bir şey daha kattı. O da katmaya devam ediyor aslında. Kattı demek biraz cüretkar olur. Hala katmaya devam ediyor. Bunlarla birlikte işte dediğim gibi tembelliğimizi üstümüzden atmaya çalışıyor. Sizin gibi dostlarla yolda karşılaştığımız müddetçe sürekli birbirimizin destekçisi. Birbirimizin yoldaşı olduğu müddetçe ve her sohbetimizde, her adımımızda hamdolsun Allah'ı andığımız müddetçe hem bu inşallah yakın zamanda bu tembelliğimizi iyice atarız üstümüzden. Çünkü inan senle de paylaşmıştım zamanında. Böyle insanların bir şeyler yapısı gibi bir şeyler yapmalı artık. Bu moddayım hala. Çok şükür bu moddun içinde olmak da insanı daha da genişlemeye, kendisini daha da donatmaya yarıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum Ömer paylaştıkların için. Son olarak zannediyorum bir kitap çekilişi gibi bir şeyden bahsetmiştin. Onunla ilgili bir paylaşımın olacak mı?
Beni etkileyen kitaplardan birisi Pasifi'den Aktifi'ye kitabı. O da Tuğba Hocam'ın ilim okumalarında birlikte okuduğumuz kitaplardan birisi. Hani diyoruz ya bir şeyler yapmalı diye. O kitabın Kur'an'dan sonra tabii ki naçizane Mustafa Hoca'nın yorumuyla da harekete geçirdiğini düşünüyorum. Çok güzel şahsiyetlerden örnekler vermiş. Bedel ödeyen insanlardan örnekler vermiş. Eğer ki sen de yorumdan istersen seçebilirsin. Hani ben şöyle bir 7 sayısını seçeyim. Sen 7. yoruma bakıp inşallah o arkadaşımıza kitabımızı hediye etmiş olalım. Pasifi'den
Tamam. Öyleyse Mustafa İslamoğlu'nun Pasifi'den Aktif İyi'ye kitabını eğer ki siz de almak istiyorsanız, çekilişe katılmak istiyorsanız yayın sonrasında yayına yorum atarsanız ona göre bir seçim yapacağız.
Bilirsin. Sana nasıl senin için uygun olursa yani.
Tamam, ardından böyle rastgele bir seçim yaparız çünkü sıralama değişebilir diye düşünüyorum. Tüm katkıların için çok teşekkürler Ömer. Gerçekten çok güzel bir yolculuk oldu. 20 dakikaya ne kadar sığdırabildiysek o kadarını paylaşmaya çalıştık. Allah razı olsun konuğumuz olduğun için. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolculukta nice dostumuzla birlikte karşılıklı dayanışarak nicesini üreterek yolculuk devam eder diyelim. Senin de kendince bir yolculuğun vardı. Diğer hikayelerden çok daha farklı olarak işte aşık olarak Kur'an'la tanışma falan gibi. Bir de ben bir şeyi paylaşayım. Sana dair bu şeyi paylaşmak hep çok hoşuma gidiyor. Bir ara işte Türkçe Kur'an okumaları yapılıyordu. O dönem Ömer o kadar çok bir şeyler yapmak istiyordu ki. Mesela bir buluşmayı İstanbul'da yapıyoruz. Ömer motosikletiyle hop İstanbul'a geliyor. Ardından Kocaeli'de yapıyoruz. Hop Ömer bir bakıyoruz Kocaeli'de. İşte bir başka şehirde yapıyoruz. Ömer oraya da gitmiş. Tüm Türkçe Kur'an buluşmalarını bir dönem katılıyordu. O çok güzel bir detaydı, hoştu yani. İnşallah nicesi de yapılır.
Yani tanı ilkemizin gereği olarak insan tanımaya gayret ediyoruz. Yani sizleri tanımaya.
Aynen, çok şükür diyelim. O zaman yarın bir başka yayınımız ile tekrar Genç Akıl'da 20.00'da bir Kur'an'la tanışma hikayesiyle daha burada olacağız diyerek yayın sonrası yorumlarınızı bekliyoruz. Ardından da kitabı Ömer sizlere hediye etmiş olacak bir tane kitap hediye edeceğiz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
Görüşürüz. İyi akşamlar.